33. ayrım, sayfa 334. Evet, Hasan Sabbah, dedi Kaini. O hanginizsiniz, diye sordu. Kaini şeyhi gösterdi. İşte efendimiz. Mehdi üzgün ve düşünceliydi. Ne diyeceğini bilemiyordu. Büyük bir tuzağa düşmüştü. Dönüp kardeşine baktı. Keşke seni dinleseydim, der gibiydi. Hasan Sabbah'a, kaleyi istiyorsun. Kale benim değil ki, sana devredeyim. Hem ben versem bile bu devrin geçerli olmayacağını bilmiyor musun, dedi. Kalenin mülkiyetini vermeyeceksin ki. Yalnızca idaresini bize devredeceksin, o kadar. Başvezirin bu işe sessiz kalacağını düşünmüyorsun umarım. Tam tersine çok kızacaktır. Ama biz yine de onu burada bekleyeceğiz. Tabii senin beklediğin gibi değil. Ben sizinle aynı yolun yolcusu olduğuma inanıp size güvenmiştim, dedi Mehdi sitemkar bir sesle. Yollarımız aynı değil ama yakındır. Tedbirimiz ise senin anlayamayacağın kadar farklıdır. Amacınızın ne olduğunu sorabilir miyim? Sordun bile. Amacımız Selçuklu Devleti'ni yıkmak, sonra da ilahi iradeye uygun bir düzen kurmaktır, dedi. Mehdi yolun sonuna geldiğini anlamıştı. Bu takdiri değiştiremeyeceğini de biliyordu. Kaini'nin uzattığı kağıdı imzalayarak akşama doğru kardeşi ve Kaini ile birlikte ailelerini de alarak kaleden ayrıldı. Hasan Sabbah ilk iş olarak surların onarımını yaptırdı. Uzun süreli kuşatmalara karşı önlem olarak su ve erzak depolarının sayılarını arttırmak gerekiyordu. Bu nedenle dağları oydurarak gizli depolar yaptırmak için yoğun bir çalışma başlattı. Yola gönül verenler inanç ve gayretle çalışırken Hasan Sabbah başta Mısır halifesi olmak üzere önemli İsmaili merkezlerine Alamut'u ele geçirdiğini ve Fatımi devletine bağlı olduğunu bildirdi. Civardaki dağ köylerinin çoğunu gönderdiği dâiler yola kazandırmıştı. Zaman ilerledikçe gücü de ilerliyordu. İlk önceleri vergiyi yalnızca yol ehlinden alırken sonradan yol ehli olmayanlara da vergi koydu. Selçuklu ve Abbasi kervanlarını hiç affetmez, tamamına el koydururdu. Bunları aşırı bulanlara, biz kendi çapımızda kale devletiyiz. Savaş halinde olduğumuz düşmanlarımızın malı da bizim için ganimettir, diye cevap verirdi. Önem verdiği konulardan biri de posta teşkilatıydı. Bunu da fedai eğitimi kadar önemsiyordu. Posta güvercinlerinin yanı sıra yakın mesafelerde eğitilmiş köpekleri de kullanıyordu. Mektuplar ve şifreler güvenlik gerekçesiyle görünmez mürekkeple yazılırdı. Dâilerin ve komutanların giysilerinden bir parçayı köpeğin boynuna uygun bir şekilde bağlandığı zaman hayvan nerede olsa gidip onu bulurdu. Köpekleri bu şekilde eğitmek çok zordu. Her şeyden önce onları eğitecek eğitimcilere eğitmek gerekiyordu. Belki zorluğundan, belki de başka şeyden bu usul pek yaygın değildi. Ulak ve güvercin en çok kullanılan haberleşme şekliydi. Fakat Hasan Sabbah köpek eğitimine de diğerleri kadar önem veriyordu. Bölüm 22. Alamut'un düşmesi Rek Sarayı'ndaki şaşkınlık yaratmıştı. Birçok kimse dünyanın en güçlü devletine karşı yapılan bu saldırıyı çılgınca buluyordu. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah uzun boylu, uzun saçlı, beyaz benizli, savaşçı yapılı bir gençti. Mahiyetini her zaman ciddiye alırdı. Önemli konularda onların düşüncelerini sormaktan çekinmezdi. Savaşın da barışın da gereğine inanır, onların icaplarını yerine getirmeye özen gösterirdi. O güne kadar hiç önemsemediği Hasan Sabbah'ın Alamut'a saldırarak kaleyi ele geçirmesine çok kızmıştı. Koltuğunda dalgın ve düşünceli bir şekilde oturuyordu. Başında uzun hotozlu, beyaz sarık, sırtında gümüş işlemeli beyaz bir kaftan vardı. Ömer Hayyam yanındaydı. Ona güvenir ve değer verirdi. Okuduğu içli ve güzel şiirlerle ruhunu dinlendiriyordu. Kapıcı başına bana baş veziri çağır, dedi. Baş vezir Nizamülmülk Sultan'dan sonra Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci adamıydı. Orduda ve sultan katında saygınlığı çoktu. 70 yaşını geçmesine rağmen 50'sinde zor gösteriyordu. Kapıcı kendisine haberi ulaştırdığında odasındaydı. Mühürleyeceği fermanları kontrol ediyordu. Hemen işini bırakıp sultanın köşküne gitti. İçeri girdiğinde üzerinde açık mavi bir kaftan ve beyaz bir sarık vardı. Sultanı saygıyla selamladıktan sonra Ömer Hayyam'ın yanına oturdu. Sultan baş vezirine "Hoş geldin Atabek," dedi. "Hoş bulduk sultanım," dedi baş vezir saygıyla. "Alamut'la ilgili yeni bir gelişme var mı?" "Alamut meselesi sultanımızın üzüleceği boyutta bir olay değil. En kısa zamanda halledeceğimizden emin olabilirsiniz," dedi baş vezir. Hasan Sabbah denen adam neyin nesidir diye sordu Melikşah. Sultanım, ilginç bir rastlantı eseri benim ve Ömer'in devam ettiği Lübat Hoca'dan 2 yıl hukuk dersi almış. Siz gördünüz mü kendisini? Hayır, biz ayrıldıktan sonra o gelmiş. Saldırı nedeni hakkında bilginiz var mı? Sultanım, mezhep kavgası gibi görünüyor ama öyle değil. Nedir o halde? Konu dini olmaktan çok siyasidir. Hasan Sabbah kaleyi aldıktan sonra Fatımi halifesine bağlı olduğunu söylemiş. Olay Fatımilerin egemenlik alanlarını genişletmek istemesiyle ilgilidir. Sultan Ömer'e dönüp sen ne düşünüyorsun diye sordu. Sultanım, o Mısır'da bir ihtilal teşebbüsünde bulunduğu için yakalanıp zindana götürülürken kaçmış. Bana göre kalenin alınmasıyla Fatımilerin doğrudan bir ilgisi yok. Hasan Sabbah kaleyi tek başına aldı ama tek başına elinde tutamayacağını anlayınca halifeye bağlı olduğunu söyledi. Sanırım Mısır'la ilişkilerini düzeltmek istiyor. Sultan biraz düşündükten sonra Alamut seferi vacip oldu diye kendi kendine söylenirken Ömer Hayyam, sultanım, Alamut gibi çorak bir dağ başına yapılacak seferin götürüsü getirisinden çok olur. Bu nedenle oraya bir sefer düzenlemeden önce iyi düşünmeli. Sence ne yapmalıyız?
Sulhen anlaşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. Sultan bu kez de baş vezirine sen de sulhen mi çözelim diyorsun Atabek diye sordu. Sulh gerekirse sulh yapmamak hata olur ama burada sulh gerekmiyor. Alamut dağı başı da olsa sonuçta sultanımın mülküdür. Hasan Sabbah'la sulh yaparsak az veya çok ödün vermemiz gerekecek. Böyle bir durum zayıf olduğumuzu gösterir ki bu da tam bir felakettir. Sultanımın emrinde yüzlerce han, komutan ve emir vardır. Bunlar da devlet zayıftır diyerek aynı şekilde hareket ederlerse çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Bu nedenle güç kullanarak dağı saldırganlardan temizlemeliyiz. Temizlemeliyiz ki bir daha aynı işe kalkışanlar olmasın. Bu sırada konuşmak için sultandan izin alan Ömer Hayyam, ödünsüz anlaşmanın bir yolu yok mu? Diye sordu başvezire. Eğer böyle bir şey yaparsak bu koskoca cihan devleti Selçuklu'nun bir eşkıya ile eşit koşullarda masaya oturması olur ki bu da verilebilecek en büyük ödündür. Bu nedenle devletimizin onurunu korumak zorundayız, dedi başvezir. Sultan başvezirin sözlerini beğenmişti. Bir hareket planın var mı? Diye sordu ona. Bölgeyi Buharalı Emir Seyfettin Yoruntaş'a ikta olarak vermeyi düşünüyorum. Hassa askerlerine güvenmiyor musun? Sorun güvenip güvenmeme sorunu değil sultanım. Hassa askerleri sizin şahsınıza bağlı özel devlet güçleridir. Dağ koşullarına göre eğitilmemişlerdir. Davaya yeterince sahip çıkamayabilirler.
Oysa ikta sahibinin kendi topraklarını temizlemede ihmal göstereceğini sanmıyorum. Hele bu kişi Yoruntaş olursa işe bitti gözüyle bakabiliriz dedi. Sultan elini çenesine koyup bir süre düşündükten sonra kararlı bir sesle haklısın öyle yap. Bugünden tezi yok gerekli fermanı hazırlayıp Yoruntaş'ı bölgeye gönder dedi. Emredersiniz deyip huzurdan ayrılan başvezir doğruca makamına gitti. İçeri girer girmez kapıcı başına bana emir Yoruntaş'ı çağır dedi. Yoruntaş cesur ve tecrübeli bir savaşçıydı. Askerliğin gereklerinden ödün vermezdi. Dürüst, açık sözlü ve iş bitirici bir komutandı. O güne kadar aldığı görevlerin hepsinden yüzünün akıyla çıkmıştı. Emri alır almaz hemen başvezirin huzuruna çıktı. Vezir kendisine oturması için yer gösterdikten sonra Yoruntaş şimdiye kadar sultana çok hizmetin geçti ama bu seferki hizmetin hepsinden önemlidir dedikten sonra elindeki fermanı ona uzattı. Sultan Efendimiz bu fermanla Alamut ve Rudbar Vadisi'nin size ikta olarak verilmiştir. Senden isteği bölgeyi Hasan Sabbah ve yandaşlarından temizleyip düzeni sağlamandır. Bu işi nasıl yapacaksan yap ama yap. Sultan Efendimiz de siz de merak buyurmayın efendim dedi Yoruntaş kararlı bir sesle. Başvezirin komutana güveni tamdı. Ne zamana hazır olursun? Diye sordu. Bugün ve yarın hazırlıkları bitirir, öbür gün yola çıkarız, dedi komutan. İyi, Allah zafere erdirsin. Şimdi git de hazırlıklarını tamamla, dedi başvezir. Komutan yerinden kalkıp baş üstüne, diyerek huzurdan ayrıldı. Komutan o günü ve ertesi günü hazırlıklarla geçirdi. Bölgeyi çok iyi tanıyordu. Arazinin yapısı ağır mancınıkları kaleye yaklaştırmaya uygun değildi. Bu nedenle onlardan 3 tanesini söktürerek katırlara yükletti. Koçbaşını 2 güçlü mandaya boyunduruk gibi bağlamıştı.
Askerler tolgalarını takmış, göğüs, kol ve bacak zırhlarını bağlamayı da ihmal etmemişlerdi. İki günde hazırlıklarını tamamlayan askerleri ertesi gün sabah erkenden yola koyuldular. 60 kişilik öncü ve yancı gruplar bir gün önceden yola çıkmışlardı. O gün öğleye kadar yol alıp öğleden sonra Talekan Irmağı'nı sallarla geçip Rudbar Vadisi'ne girdiler. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra Alamut Kalesi göründü. Yoruntaş askerlerine kısa bir mola verdirip hareket planını görüşmek için bölük komutanlarını huzuruna çağırdı. Birliğinde yüzer kişilik 50 bölük vardı. 50 bölüğün 50 komutanı bir kaya gölgesinde toplanıp halka oluşturdular. Yoruntaş, "Değerli komutanlar," diyerek anlatmaya başladı. Hareket planını şöyle belirledim. 1. ve 2. bölükler kale ile dışarının bağlantısını sağlayan ve 10 noktayı kontrol altına alıp içeriye giriş ve çıkışı yasaklayacaklar. Bu görevleri sırasında savaş hukuku geçerli olacak. Kaleyi dışarıya bağlayan gizli geçitler olabilir. Oralardan içeri gelebilecek erzak, silah ve insan gibi muhtemel yardımları önlemek için civardaki ekili ve dikili alanları ateşe vermemiz gerekecek. Ayrıca çevredeki İsmaili köylerine baskınlar düzenleyerek onlara korku salıp kaleye yardım yapamaz hale getireceğiz. Bu görev de 3. ve 4. bölüklerindir. Diğer birliklerimiz ise kaleyi çembere alıp surlara 100 adım kadar yaklaşacaklar. Güney surlarına ve kapısına yaklaşmak diğerlerine göre daha kolaydır. Bu nedenle mancınıklarımızı güney surlarına 100 adım kala kuracağız. Bu arada kapıya giden yolda engebe az olduğundan koçbaşını taşımak sorun olmayacak dedikten sonra bir sözü olan var mı diye sordu komutanlarına. Kimseden cevap gelmeyince sükutu ikrar sayan Yoruntaş, "Haydi harekete geçelim. Zafer sizinle olsun," dedi. Komutanlar kalkıp bölüklerinin başına geçti. İlk harekete geçen 10 merkezin muhafızları oldu. Onu Akıncı birlikleri izlerken Koçbaşı, Okçu ve Mancınıkçı bölükleri dağ harekatına başlattılar. 10. ve 11. bölükler Koçbaşı ekibi olarak görev yapıyorlardı. 100 kişi taşıyıcı, 100 kişi ise koruyucuydu. Kapıya yaklaşıp atış menzili dışında kalarak beklemeye başladılar. Okçular dağın çembere alınmasını akşama doğru bitirirken mancınıkçılar da güney surlarına 50 kulaç kala mancınıklarını kurmuşlardı. Kuşatıldıklarını fark eden kale muhafızları hemen kapıları kapatıp surlarda savunma önlemleri aldılar. Ok, yay ve mızraklarından başka silahları yoktu. Güney kapısını koçbaşından korumak için kapının üstündeki surlarda kazanlar dolu sıcak su ve yağ bekletiyorlardı. Yoruntaş kaleye bir haberci göndererek teslim oldukları takdirde kendilerine eman verileceğini bildirdi. Teklifine red cevabı gelince artık harekete geçmek kaçınılmaz olmuştu. Yoruntaş kale kuşatmaları konusunda tecrübeli bir komutandı. Fazla kayıp vermemek ve düşmanı yıldırmak için genel hücuma geçmeden önce mancınıklarla kaleyi iyice dövdürdü. Aletlerin ikisi yanmış pamuk balyası, diğeri ise taş fırlatıyordu. Bu sırada Akıncı birlikleri de boş durmamış kale yakınlarındaki ekili ve dikili alanların hepsini ateşe vermişti. Dağ, taş, alev denizi gibiydi. Bundan sonra kaleye yardıma gelebilecek İsmaili köylerine gece baskını düzenlediler. Sabah güneş doğunca Akıncılar 1000'e yakın hayvan, 500'e yakın esirle dönerken etrafta yoğun bir is ve duman kokusu vardı. Kale 3 gün mancınıkla dövüldükten sonra 100 okçu eşliğinde 20 kişi koçbaşı ile kapıyı zorlamaya başlarken yukarıdan dökülen sıcak su ve yağlardan epey kayıp verdi. Yine de koçbaşı kapıyı dövmeye devam ediyordu. Ölen ve yaralananların yerini başkaları alıyordu. Çok geçmeden kumandanın emriyle genel taarruza geçildi. 20 bölük ok desteğinde surlara merdiven dayamasına rağmen kaleyi düşüremedi. Kaledekiler azdı ama çok iyi dayanıyorlardı. Bu şekilde aradan 21 gün geçti. 20 günde toplam 19 hücum yapmışlardı. Tarafların kayıpları fazlaydı. Kaledekilerin su ve yiyecekleri tükenmişti. Yoruntaş kendisine durumu soran bölük komutanlarından birine 23. hücumu belki yaparız ama 25'e kalmaz düşürürüz hedefi derken kaledekilerin durumu gerçekten iyi değildi. Dayanacak halleri kalmamıştı. Komutanlardan bazıları gizli geçitten kaçmayı öneriyorlardı. Soğukkanlılığını koruyan tek kişi Hasan Sabbah'tı. Yanına yaklaşan birinci naibi Hüseyin Kain'e üzgün görünüyordu. "Durumumuz nicedir şeyhim?" diye sorduğunda o, sakin bir şekilde "Sen nasıl görüyorsun?" dedi. "Mağlubiyet dedi Kaini üzgün bir sesle. Mağlubiyet demeye nasıl dilim varıyor dedi Şeyh sitemkar bir dille. Keşke başka bir şey söyleyebilseydim. Şeyh'in kendine güveni tam, sesi kararlıydı. Onlar 19 hücum yaptılar. Biz henüz yapmadık. Kaini şaşkındı. Hücuma kalkışmak intihar olur şeyhim. Gizli geçitten kaçalım mı diyorsun yani? Ben buna çekilme diyorum. Gerekli hallerde yapılması zorunludur. Gerekli hallerde dedin. Bu çok doğru ama gerekmiyor. Diyerek nöbetçi kulübesine doğru ağır ağır yürümeye başladı. Kaini bir adım geriden onu izliyordu. Şeyhin soğukkanlı ve sakin haline bir anlam veremiyordu. Durum apaçık ortadaydı. Kimse de direnecek hal kalmamıştı. Toplam savaşçı sayıları desen 200'ü geçmezdi. O kalkıp hücumdan söz ediyordu. Hem de dağ koşullarına göre eğitilmiş zırhlı düzenli birliklere karşı. Şeyh hiçbir şey olmamış gibi emin adımlarla yürüyüp kulübeye yaklaştı. Yusuf diyerek nöbetçiyi çağırdı. Anında şeyhin önünde biten nöbetçiye bana sarı kızı getir dedi. Nöbetçi hemen kaybolup çok geçmeden orta boylu, zayıf, uzun tüyleri olan bir köpekle geldi. Şeyh cebinden köpeğin tüylerinin rengine benzer, düğme büyüklüğünde bir bez parçasıyla birlikte ince bir şerit çıkardı. Bunları köpeğe koklattıktan sonra onun boynuna bağladı. Hayvanın tüyleri uzun olduğu için boynundaki bez parçaları fark edilmiyordu. Merdivenlerden zemin kata inmeye başladılar. Köpek Yusuf'un kucağındaydı. Şeyh öndeydi, Kaini ise birkaç adım geriden onları izliyordu. Zemin kata inince bir köpeğin sığabileceği kadar küçük bir yarıktan sarı kızı dışarı bıraktılar. Cins köpek anında gözden kayboldu. Yusuf Şeyh'in emriyle nöbet yerine giderken Şeyh ve Kaini de merdivenlerden ağır ağır yukarı çıkmaya başladılar. ''Bir yardım mı bekliyoruz Şeyh'im?'' dedi Kaini merakla. ''Hayır, ben köpeğin bir yardım mektubu taşıdığını sanıyordum. Hayır, köpek düşman karargahına gidiyor.'' Yorun taşa mı? Hayır, yorun taşın aşçısına. Aşçısına mı? Dedi şaşkınlıkla. Evet. Aşçısından ne bekliyoruz? Aşçı ve yamağı bizim fedailerdendir. Görevini gereği gibi yaparsa ki bundan eminim, yarına kalmaz toparlanıp giderler. Yorun taşın öldüğünü varsayalım. Yardımcısı kuşatmaya devam etmez mi? Hayır. Komutan yardımcısı Beluci'dir. Türkler ve İranlılar Belucileri sevmezler. Araplar da İranlıları sevmezler. Birlik ve beraberliği sağlayacak irade ortadan kalkınca ayrışan gruplara dönmekten başka yol kalmaz. Umarım öyle olur. İnan bana öyle olacak. Şimdi gidip askere biraz cesaret verelim. Birlikte surlara çıktılar. Şeyh bulundukları siperlerde muhafızları tek tek ziyaret ederek güven verici bir sesle ''Biraz daha dayadın. Allah doğrunun ve haklının yanındadır. Yarına kalmaz düşmanımız ölecek ve ordusu dağılacaktır.'' dedi. Şeyhin mevzileri, dolaşması ve güven telkin edici sözleri askerin direnme azmini güçlendirmişti. O gün 22. hücumu da savarken şeyh bizzat siperlerde direnişçilere moral veriyordu. Çatışma gece yarısına kadar sürdü. Gece yarısından sonra hareket durmuş, herkes istirahate çekilmişti. Şeyh o gece sabaha kadar uyumadan odasında dua etti. Daha sonra büyük burca çıkıp güneşin doğuşunu izlerken düşman karargahında bir hareketlilik gördü. Herkes komutanın otağına doğru gidiyordu. Çok geçmeden otağın çevresi kalabalıktan geçilmez olmuştu. Bu normal değildi. Dönüp sağına baktı, Hüseyin Kaini'nin yanındaydı. Anlaşılan aşçı işini iyi yapmış dedi şeyhe gülümseyerek. Bu arada şeyh cübbesinden çekildiğini fark etti. Dönüp baktı, sarı kız yanındaydı. Hemen eğilip onun başını okşarken boynundaki minik paketi aldıktan sonra ''Bir mumu yakıp bana getir.'' dedi Kaini'ye. Kaini'nin gitmesiyle dönmesi bir oldu. Elinde yanar durumda bir mum vardı. Şeyh sarı kızın boynundan aldığı üzerinde hiçbir şey görülmeyen düz beyaz bir kağıdı muma yaklaştırıp biraz tuttu. Kaini'nin şaşkın bakışları altında kağıtta bir satır siyah yazı belirdi. ''Her şey tamam, Allah yardımcınız olsun.'' satırları yazılıydı. ''Bu bir mucize mi şeyhim?'' dedi Kaini merakla. ''Hayır, ilim.'' Düşman mevzilerini terk etmeye başlamıştı. Öğleye doğru cenazeyi bir katıra yükleyerek koçbaşını ve mancınıkları orada bırakıp geri döndüler. 33. ayrımın sonu, sayfa 345.